Sayın Yavuz Ohan, bugünkü Türkiye değerlendirmesine dilersiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde yaptığı konuşmayla başlayalım. Bu konuşmada başkanlık sisteminden söz ederken, anayasa değişikliğinden söz ederken, başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz dediği şeklinde bir haber var basın yayında. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşünceleriniz nedir?
Şimdi 96'larda 97'de Necmettin Erbakan hükümet üyesiyken grup toplantısında yaptığı bir açıklama vardı. Bu ülkede gelişmeler, demokrasi gelecek. Bu iş kanlı mı olacak yoksa kansız mı olacak demişti. Ve ortalık birbirine girmişti. Belki bizi dinleyenler de hatırlayacaklar. Bu kanlı cümle tabii herkesin tüylerini diken diken eden bir cümle. Ve bu cümleyi etti. TOG'un genel kurulunda iş adamlarına yaptığı konuşmada. O konuşmada çok ciddi serzenişler de vardı. Demokrasi arıyorsunuz ve bütün yükü benim sırtıma yüklüyorsunuz. Böyle olmaz. TÜSİAD kadar olamadınız, o kadar yürekli olamadınız diye toptaki iş adamlarına hem serzenişte bulundu hem de o konuşmanın sonunda bir adam konuşacak, herkes dinleyecek ve ona göre hareket edecek. Böyle bir şey olamaz. Türkiye'de böyle bir sistemi getirmek için kan akmadan geçemezsiniz dedi. Sonrasında tabii çok büyük yankısı oldu bunun. İçinde kan geçen bir cümleyle birlikte bu muhalefeti dile getirmesinin ama biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin çocuk istismarlarıyla ilgili tartışmaları da hatırlıyoruz. O zaman da söylemiştik Kemal Kılıçdaroğlu. Bundan sonra çok daha sert muhalefet yapacağım diye. Çok ciddi polemiğe de girmişti Cumhurbaşkanı'yla. Hatta belden aşağı bir takım cümleler de edilmişti o polemik sırasında. O zaman nasıl onlar konuşuyorlarsa ben de aynı şekilde konuşacağım, aynı sertlikle konuşacağım demişti. Bunun bir örneğini görüyoruz diye değerlendirmek mümkün. Aynı zamanda CHP'lilere tabii bu ne demektir diye sorduğumuzda, grup başkan vekilleriyle dün konuştuğumuzda Kemal Bey şunu kastetti diyorlar. Eğer siz Türkiye gibi bir ülkede antidemokratik bir sistemi dayatırsanız bu işin sonu kaos olur. Türkiye'de yaşayan, buna muhalefet eden insanlar bunun karşısında susmazlar ve birbirleriyle gerilim yaşarlar. Halk içinde bir kaos olur ve kan akar. Bundan bahsetti. Böyle bir tehlikeye dikkat çekti. Değerlendirmesini yapıyorlar ama şunu söyleyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri gerçekten bugüne kadar edilmiş başkanlık sistemiyle ilgili muhalefetçinin dile getirdiği en sert eleştirilerden belki de en sarsıcı cümlelerden birisi ve bunun üzerine tartışmalar devam edecek. Bugün hükümete yakın medyaya baktığınızda hepsi de PKK ile eşdeğer tutmuş görünüyor Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve bu sözlerini PKK'nın yöntemiyle ve diliyle, ağzıyla konuştu diye eleştiriler söz konusu. Önümüzdeki dönemde bunu konuşmaya devam ederiz.
Bu arada biraz önce antidemokratik bir sistemin getirilmesinden söz ettiniz. Antidemokratik sistem demek acaba burada doğru mu olur diye size sormak istiyorum. Çünkü eğer bir oylama yapılırsa mecliste ya da referanduma giderse anayasanın değişmesi ve başkanlık sistemi bu şekilde kabul edilirse bunun antidemokratik olup olmadığı konusunda neler söylenebilir?
Elbette. Yani ben onun ifadesiyle söyledim bunu ama geçirmek istenen sistemin tek adama bağlı ve tek adamın söyleyeceği her şeyin kural olacağı, yargının, yürütmenin ve yasamanın tek elde ve tek güçte birleşeceği bir sistem olduğunu iddia ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi Türkiye'deki uygulamaya baktığınız zaman son başbakan değişimini de göz önünde bulundurursanız eğer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'deki gelişmelerdeki etkisi yatsınamaz. Yani istediği zaman başbakanı değiştirebilen, yargıyla ilgili tartışmalarda Cumhurbaşkanı'nın HSK üzerinde çok ciddi etkisi olduğu iddiası da söz konusu. Yasamaya baktığı zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı istemediği herhangi bir yasanın çıkması söz konusu değil. Ya da Cumhurbaşkanı'nın taleplerinin aksine bir görüşü dile getiren herhangi bir kurum, bu Anayasa Mahkemesi'nde olsa, onun başına gelenler de çok yakın zamanda gözlerimizin önünde gerçekleşti. Buradan yola çıkarak getirilecek olan başkanlık sisteminin ya da partili cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'de otoriter ve tek adama dayalı bir rejim yaratacağı endişesini dile getiriyor Kemal Kılıçdaroğlu ve bununla ilgili de bu antidemokratik sistemi, tek adama bağlı bir sistemi eğer Türkiye'ye dayatırsanız bunu kan akmadan yapamazsınız diyor. Değerlendirmesi bu şekilde. Yoksa tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanıp böyle bir şey geldiği zaman antidemokratik demek mümkün değil. İçeriği bağlamında değerlendirildiğinde zaten şu anda var olan sistemin, yürürlükteki sisteminde anayasaya uygunluğuyla ilgili çok ciddi tartışmalar var. Belki oraya iki cümle eklememiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı hem sorumsuzdur hem de tarafsızdır. Cumhurbaşkanı'nın bugün iktidar partisinin kendi içindeki bir tartışmada belirleyici rol üstlenmesi tarafsızlığıyla ilgili tartışmaları geçiyor. Cumhurbaşkanı'nın icraatla ilgili meselelerde öne çıkması ve bu konularda karar vermesi sorumsuzluğuyla ilgili sorunları gündeme getiriyor. Yani bir icraat yapıyorsunuz ama yaptığınız icraatla ilgili sorumluluk size ait değil. Bugün Türkiye'de böyle bir sıkıntı da yaşanıyor. Cumhurbaşkanı'nın ben farklıyım, farklı bir cumhurbaşkanıyım. Halk tarafından seçildim ve bu işleri yaparım demesi üzerine bu tartışmanın da açıldığını hatırlatmak lazım.
Bu arada o zaman şunu da hemen size sormak istiyorum. Halk tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanı kendisini tamamen bu anayasal konuların dışında görebilir mi? Daha doğrusu başkanlık rejiminin, başkanlık sisteminin bir uygulayıcısı olarak görebilir mi? Beni halk seçmiştir, meclis seçmemiştir. Halk seçtiği için ben de başkanlık rejimini uygulayabilirim, anayasanın dışına çıkabilirim diyebilir mi? Aslında bir de şöyle düşünmek lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerini de halk seçip oraya gönderiyor. Onlar da milletvekili, yani milletin vekilleri, halkın temsilcileri. Onların seçtiği bir kişi de cumhurbaşkanı da yine halk tarafından seçilmiş oluyor dolaylı olarak değil mi diye sormak istiyorum. Yani vekiller halkı temsil ettiği için yine aynı şey değil mi?
Tamamen doğru. Zaten tartışmanın odak noktasında da bu var. Anayasada sisteme ilişkin bir değişiklik yok. Türkiye Cumhuriyeti çok partili döneme geçişten beri bu sistemle yönetiliyor ve burada bir cumhurbaşkanlığı geleneği var. Halkın seçtiği, milletvekillerinin seçtiği cumhurbaşkanının dışına çıkan bir cumhurbaşkanı profili görüyoruz. Sonuçta milletvekillerini de halk seçiyor ve halkın seçtiği milletvekilleri cumhurbaşkanını seçiyordu eskiden. Yani onun da milli iradeye dayanmadığını söylemek doğru olmaz. Türkiye'de sadece cumhurbaşkanının meclisi seçmesi değiştirildi. Halkın önüne sandık konuldu.
Yani halk vekilleri aracılığıyla değil de doğrudan seçme konusunda bir değişiklik yarattı diyelim ya da anayasada yapılan değişiklikte böyle bir uygulama geldi. Yani vekillere bırakılmadı cumhurbaşkanının seçilmesi. Halkın bizzat kendisi tarafından seçildi.
Evet, ama burada yetki açısından da, konumlanma açısından da başka bir değişiklik olmadı Türkiye'de. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı'nın bazı toplantılarda söylediği sözler var, değerlendirmeler var. Mesela şunu söyledi. Parlamenter sistem bekleme odasına alınmıştır. Buna hukukçular da, siyasetçiler de itiraz ettiler. Ne zaman alındı? Niye alındı? Hangi değişiklikle alındı? Anayasa mı değişti? Bizim mi haberimiz yok? Gibi değerlendirmeler oldu. Türkiye'de fiili olarak yarı başkanlık sistemine geçilmiştir. Bu da iktidara yakın kesimlerin öne sürdüğü iddialardan birisi. Ona da hukukçuların itirazı var. Ne zaman oldu bu? Hangi yasa değişikliğiyle oldu? Hangi anayasa değişikliğiyle oldu? Yoksa Türkiye'de uygulanan fiili bir sistem var. Anayasa kenarda mı duruyor? Anayasaya aykırı bir durum mu var? Diye soruların çok sıklaştığını biliyoruz. Bu çerçevede şimdi bir sistem tartışmasının devam ettiğine şahit oluyoruz. Bu sistem tartışmasında Cumhurbaşkanı ben partili Cumhurbaşkanı olarak ya da idarenin başı diye yazarak birkaç madde olsun değiştirerek bu meseleyi çözebilir miyim diye bir girişimin içinde onu görebiliyoruz. AK Parti'de de başbakan değişikliğiyle beraber bu meseleye daha fazla odaklanacağının işaretlerini alıyoruz AK Parti'de olağanüstü kongres sonrasında. Yani sistem tartışmasına devam edeceğiz ama sistem tartışmasına devam ederken şu anda var olan uygulamayı sisteme mi uyduracağız, anayasaya mı uyduracağız yoksa anayasayı geçerli mi kılacağız? Şu anki anayasaya uygun bir cumhurbaşkanı profili mi görecek Türkiye ve muhalefet bunu mu sağlayacak? Bunun üzerinden bir kavganın devam ettiğine şahit oluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde var olan sistemi anayasaya uydurabilmek için bir partili cumhurbaşkanlığı arayışı söz konusu. AK Parti yetkililerinden gelen bilgiler başkanlık meselesi birkaç yıl sürecek. Ama en azından hızlı bir şekilde 3-4 maddeyle ki anayasada Cumhurbaşkanı seçildikten sonra partiyle ilişiği kesilir maddesi var. Bu maddeyi ortadan kaldırarak parti cumhurbaşkanı, bir partinin genel başkanı da olabilen cumhurbaşkanı aynı zamanda icraatın başında olduğunda not eden bir anayasa girişiminde bulunuyorlar. Bu 4-5 maddelik değişikliğiyle Milliyetçi Hareket Partisi ile yapılıp yapılamayacağını değerlendiriyorlar. MHP'den yapılan açıklamalarda biraz kafaları karıştırıyor.
Evet, burada bir destek var mı yok mu o da tam olarak anlaşılmış değil. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli sanki destekleriz diyor, koalisyondan bile söz ediyormuş gibi bir ima var, öyle bir anlaşılma var ya da bu bizzat söylendi. Ama öte yandan da biz başkanlık sistemine karşıyız diyor. Yani böyle bir kafa karışıklığı var MHP'nin davranışlarında da.
Tabii MHP'nin ne yaptığını tam anlayamıyoruz ama dediğiniz gibi iki açıklama söz konusu. Birisi biz hükümete şu ana kadar sürdürdüğümüz fiili desteği terörle mücadele kapsamında.
Terörle mücadele kapsamında evet.
Diyor. Terörle mücadele kapsamında verdiğimiz fiili desteği hukuki desteğe çevirebiliriz diyor. Hukuki destek dediğiniz bir koalisyon. 316 milletvekili olan bir partiden bahsediyoruz, İktidar Partisi. Neden bir hukuki desteğe ihtiyacı doğsun? O hukuki desteğe tek ihtiyaç duyduğu nokta anayasa değişikliğidir. Anayasa değişikliği konusunda da AK Parti'nin başkanlık sisteminden vazgeçerek süratle partili cumhurbaşkanlığı ile ilgili teklifini Haziran'da meclise getireceğini duyurması kafalardaki soru işaretini arttırdı. MHP'den net bir yanıt yok. Buna ilişkin bir destek ya da muhalefet gibi bir işaret de söz konusu değil. Ama kulislerde en çok konuşulan MHP ile AK Parti'nin partili cumhurbaşkanlığı konusunda anlaştığı biçiminde. Eğer bu olursa yine bir 367'yi bulma konusunda sıkıntı yaşayacağı benziyor AK Parti. İşte o zaman referanduma gidilecek ve halk karar verecek. Evet, parti cumhurbaşkanı olsun mu olmasın mı? Şunu da söylemek lazım. Cumhurbaşkanını halk seçsin dendiğinde bu itirazlar dile getirilmişti. Sistemde sıkıntı olabilir, rejimsel sıkıntılar olabilir. Bunu tek başına düzenlememek lazım. Bunun alt maddelerine de bakmak lazım. Ya parlamenter sistemi güçlendirecek bir takım maddeleri anayasaya koymak lazım ya da tamamen sistemi değiştirmek lazım diye o zaman AK Parti 27 Nisan bildirisinin de verdiği gerilimle bunları pek duymak istememişti. Bugün gelinen noktada partili cumhurbaşkanlığı ile ilgili de var olan fiili durumu anayasaya uyduracağım diye 3-4 maddelik bir değişiklik yapıldığında da bu meselenin bitmeyeceğini ve başka tartışmaları doğuracağını söyleyen anayasa hukukçuları var. Çünkü bu sefer tarafsızlık meselesi ne olacak? Cumhurbaşkanının Türkiye Cumhuriyeti'ni konumlandırması nasıl olacak? Peki sorumsuzluk meselesi nasıl olacak? Hükümetin sorumluluğu nerede başlayacak, nerede bitecek? Bütün bunlara ilişkin bir çözüm önerisi yok. AK Parti'nin getirdiği Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getireceğim dediği o düzenlemelerde.
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu ile devam edelim. Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild'e bir mülakat vermiş Kemal Kılıçdaroğlu ve bu mülakatta sert sözler söylüyor. Biraz önce sizin de dediğiniz gibi çok sert muhalefet yapıyor. Erdoğan bir diktatör sözlerini manşete taşıyarak duyurmuş Bild gazetesi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu Bild gazetesine verilen mülakat?
Evet, yani zaten Erdoğan'ın demokrasiye bakışıyla ilgili çok ciddi muhalefeti olduğu belli Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve bunu artık söze dökerken hiç kelimeleri sakınmıyor. İşte diktatör diyordu Türkiye'nin de dışarıda verdiği bir röportajda da söyledi. Ama benzetme yapmayarak da belki başka tartışmalarını da önüne almış oldu. Herhalde Alman gazeteci bu soruyu sorarken benzetmeyi biraz kendi Alman tarihinden bekliyordu anladığımız kadarıyla. Böyle benzetme yapmayarak önündeki tartışmaların da önüne geçmiş oldu. Orada PKK ve IŞİD'le ilgili soruya verdiği yanıt enteresan ama Türkiye'de de sık sık tekrarlıyor. Hatta suç duyurusunda da bulunuldu AK Parti ile ilgili çözüm sürecinde. PKK'nın silah depolamasına Ankara'nın talimatıyla valilerin göz yumduğu iddiasıyla savcılıkların suç duyurusunda bulunuldu. Beşir Atalay ile ilgili, Esnan Alay ile ilgili, başbakan, dönemin başbakanı ile ilgili. Yani CHP şunu iddia ediyor. Diyor ki PKK'yı siz güçlendirdiniz. Siz palazlandırdınız. Bu kadar bombanın, bu kadar silahın şehirlerde toplanmasına siz neden oldunuz, göz yumdunuz ve bugün de onunla mücadele ediyormuş gibi görünüyorsunuz. PKK'ya aslında siz destek verdiniz ve PKK'ya destek vermekten yargılanmanız lazım diyor. Yani Türkiye'deki duruşları ve tavırları bir adım ötede çok fazla seslerini duyuramıyorlar. Tabii bugün Almanlara duyurmuş oldular.
Bu arada Bild gazetesinin de ilginç bir şekilde soruyu yöneltmesi var. Diyor ki Bild gazetesinin muhabiri, Erdoğan PKK ile mücadele ederken tüm olanaklarını seferber ediyor. IŞİD'e ise yoğun destek sağladı yorumunda bulunuyor. Buna karşılık itirazda bulunuyor Kılıçdaroğlu. Hayır diyor, her ikisine de destek vermiştir diyor.
Her ikisine de destek verdi diye böyle bir değerlendirme. Yurt dışındaki algı özellikle Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Can Dündar'ın yargılandığı davayla da bağlantılı olarak MİT tırları meselesinde Türkiye'den IŞİD'e silah gönderildiği biçiminde bir algı söz konusu ama Türkiye'de tabii bunu şiddetle reddediyor o saatlerde. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bild'e röportaj verdiği saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Genelkurmay Başkanlığı'nın bir toplantısı vardı. Orada konuşarak bunu alçaklık olarak değerlendirdi. IŞİD'e destek meselesi.
Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye önümüzdeki Haziran ayında vize muafiyeti verme durumunun dondurulduğu ya da rafa kaldırıldığıyla ilgili habere gelelim şimdi de. Evet, Türkiye ile bir anlaşma yapmıştı Avrupa Birliği.
Evet.
Avrupa Birliği'nin taahhütleri arasında vize serbestisi vardı. 3 milyar dolarlık bir nakit vardı, Türkiye'ye maddi yardım vardı, artı bir 3 milyarlık daha bölüm vardı sonraki dönemlerde, sonraki yıllarda. Anlaşıldığı kadarıyla bu 3 milyarlık bir ödeme henüz yapılmadı. Bir, ikincisi de Haziran ayında verilmesi gereken vize serbestisinde de bir takım sorunlar yaşanıyor. 72 maddeyi Türkiye'nin yerine getirmesi, 72 maddelik bir taahhüdü yerine getirmesi gerekiyordu. Bu süratle yerine getirilmeye çalışıldı. Ancak bir son 5 madde var ki burada tıkanıklık yaşandı. Türkiye bunları yerine getirmediği müddetçe vize muafiyeti verilmez diyor Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu. Ve diyor ki önümüzdeki sonbahara dondurduk bu konuyu ya da rafa kaldırdık. Sonbahara kadar Türkiye'nin ev ödevini yapmasını bekleyeceğiz diyor. Farklı bir şekilde söylemek gerekirse. Sizin bu konudaki söyleyecekleriniz nedir?
Şimdi bu vizeyle ilgili anlaşma çerçevesinde Avrupa Komisyonu karar aldığında Ankara'da bir basın toplantısı yapıldı. Dışişleri Bakanı ve AB Bakanı bu basın toplantısına katıldı ve şu soru soruldu. 5 maddelik bir taahhütlerde eksiklik var. Bunları yerine getirecek misiniz? Volkan Bozkır'ın verdiği yanıt aynen şuydu. Biz taahhütlerimizin tamamını yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Avrupalı dostlarımızı da bu taahhütleri yerine getirdiğimiz konusunda ikna edebileceğimizi düşünüyoruz parlamentoda. Şimdi buradaki üsluba bir dikkat edelim öncelikle. Sonrasında Ahmet Davutoğlu başbakanlıktan ayrıldı, ayrılmak zorunda kaldı. Kendisi de zaten zaruret olarak açıkladı bunu. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan o ayrılmanın gerçekleşmesinden bir gün sonra İstanbul'da katıldığı bir toplantıda açıklama yaptı. Aslında işin Avrupa Birliği ile alakası yoktu. Ama şunu söyledi. Dedi ki Avrupa öncelikle kendisine bakması lazım. Bu terör meselesinde kendisini sorgulaması lazım. Şimdi kalkmışlar bize terörle ilgili düzenleme yap diyorlar yasalarımızda. Biz terörle mücadele ederken böyle bir düzenlemeyi nasıl yaparız? Üstelik bunda ısrar ederseniz, bize muafiyeti konusunda da bunu ön şart olarak sunarsanız herkes kendi yoluna, biz yolumuza, siz yolunuza dedi. Ve çok sert bir giriş yaptı bu meseleye. Yani Türkiye bu vize muafiyeti konusunda Avrupa'yla münakaşa etmek, bu meseleyi konuşmak, müzakere etmek yöntemini seçmedi. Cumhurbaşkanı kendine has tavrıyla ya yapın ya da yapmayın, bırakın gibi bir tavır sergiledi. İşte Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz da bu muafiyetle ilgili şartlar zaten belliydi. Bu şartlar yerine getirilince ancak vizeyle ilgili anlaşma devreye girecekti. Şartların yerine getirilmesini bekleriz. Onlar getirilmeden de parlamentodan herhangi bir tavsiye kararı çıkartamayız dedi. Şimdi iplerin koptuğunu görüyoruz bu çerçevede. Peki Türkiye ne yapacak? Tabii çünkü bu anlaşmanın bir de mülteciler boyutu var. Orayla ilgili Avrupa Birliği'nin de bir takım hazırlıklar yaptığını anlıyoruz Cumhurbaşkanı'nın sert çıkışından sonra. Yunanistan'da mültecileri acaba tutabilir miyiz? Oradan kendi ülkelerine gönderebilir miyiz? Türkiye'ye vereceğimiz yardımı Yunanistan'a verebilir miyiz? Gibi. Bütün bunların aslında çok rasyonel olmadığını Avrupa Birliği de gördü. Ama Türkiye'de elindeki bu mülteci kozunu sonuna kadar kullanacak gibi görünüyor. Yönetimden bir açıklama yok ama alt kademelerden yapılan açıklamalarda biz de mültecileri Avrupa yolunu açarız kardeşim gibi değerlendirmeleri duymak mümkün. Yani bir kaotik ortama doğru gidiyor bu mesele. Müzakere ederek terörle mücadele yasasında ne değiştirmek isteniyor? Türkiye'nin terörle ilgili mücadelesini etkiler mi bu? Hangi noktada ufak tefek bir takım düzeltmeler yaparak bu meseleyi aşabilir miyiz? Buna ilişkin şu zamanda değiştireceğiz diye bir taahhüt verirsek bu mesele Avrupa Parlamentosu'ndan çıkar mı gibi yöntemlerin denenmediğini ve biz terörle mücadele ediyoruz. Yasamız bu. Gerekirse bu çerçevede propaganda suçlamasıyla akademisyenlerin, gazetecilerin zor durumda kaldığını da biliyoruz Türkiye'de. Avrupa Birliği buna itiraz ettiği de malum. Bunlarla ilgili herhangi bir şey konuşmadan direkt kestirip atmış olmasından kaynaklanan bir sorunu yaşadığımızı söyleyebiliriz.
Herkes kendi yoluna, biz kendi yolumuza, siz kendi yolumuza demenin ne anlama geldiğini de size sormak istiyorum. Yani bu iş burada biter, anlaşmayı da artık bundan sonra sürdürmeyeceğiz anlamına mı taşıyor bu laflar?
Elbette anlaşmanın suya düştüğü manasını taşır. Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden anladığımız bu. Çünkü daha önce de Avrupa Birliği'ni eleştirirken, parayı gönderirken bir takım projeler istiyorlar. Ne projesi kardeşim? Zaten ben bu parayı harcamışım. Ben bunu bütçeme istemiyorum ki. Mültecilere istiyorum. Göndereceksen gönder, göndermeyeceksen de gönderme diye bir konuşması vardı. Onun sonrasında biz de o zaman otobüsleri doldurur, mültecileri gönderir sonra niye tutuyoruz ki içeride gibi bir değerlendirmesi olmuştu. Bugün yaptığı açıklamalar, geçmişteki açıklamalarıyla birleştirdiğimizde aslında önümüzdeki süreçte mültecilerle ilgili Türkiye içinde tutalım bu konuda çok hassas olmayacağını anlayabiliyoruz Türkiye'nin. Ayrıca geri kabul anlaşmasının da yürürlüğe girmeyeceğini hatırlatmak lazım. vize muafiyetiyle birlikte zaten o yürürlüğe girecekti. Bu yürürlüğe girmezse Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mülteci sıkıntısının artabileceğini, bu konudaki tartışmaların daha da büyüyeceğini söyleyebiliriz önümüzdeki dönemde.
Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki kaos ortamını, karmaşık ortamı size sormak istiyorum.
Evet.
Önümüzdeki pazar günü bir kurultay yapılamayacak mı, yapılacak mı tartışması yaşanıyor. Nedir Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki son durum?
Şimdi bizi dinleyenlerin kafasını karıştırmadan madde madde şu meseleyi bir anlatmaya çalışayım. 3 tane mahkeme kararından bahsediyoruz. Bir tanesi ana karar. MHP'de olağanüstü kurultayın yapılması lazım diyen Asliye Mahkemesi'nin verdiği bir karardan bahsediyoruz. Bu karar çerçevesinde 3 kişilik çağrı heyeti atandı, belirlendi ve onlar da çalışmalarını yaptılar. 15 Mayıs'ta olağanüstü kurultay toplanacak dediler. Bu süreçte 2 tane mahkeme kararı daha çıkartıldı. Anadolu'dan, Gemerek ve Tosya'dan. Tosya'daki mahkeme kararı kaldırıldı. Yani bu olağanüstü kurultay yapılmasın diye çıkartılan 2 karardan bahsediyoruz. Tosya'daki kaldırıldı. Gemerek'teki ise henüz kaldırılmış değil ve Gemerek'teki hakim bu kararı aldıktan sonra Ankara'ya yazı yazıp valiliğin bu kurultayın toplanmaması için önlem almasını, kolluk kuvvetleri vasıtasıyla önlem almasını istedi. Şimdi muhalefet Gemerek'in bu kararını ortadan kaldırmaya çalışıyor üst mahkemelere başvurarak. Yani bir hukuk yarışı devam ediyor pazar gününe kadar. Eğer bu karar ortadan kaldırılmazsa ne olur? Birinci soru bu. İkinci soru da Yargıtay'la ilgili. Yargıtay hem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin başvurusu var Yargıtay'a, hem de diğer muhalifler de Yargıtay'dan çıkacak kararı bekliyorlar. O kesin olacak. Yargıtay Cuma günü akşamına kadar bu kararı alır mı? Önce Yargıtay kısmını söyleyeyim. Yargıtay bir açıklama yaptı. Dedi ki Mayıs ayı içinde ben bu kararı alacağım. Bu karara ilişkin açıklamayı da yapacağım. Peki hafta sonunu geçerse ne olacak? O zaman işte diğer hukuki mücadeleler belirleyici olacak. Ve Gemerek Mahkemesi'nin kararının kaldırılıp kaldırılmayacağı belirleyici olacak. Peki Gemerek Mahkemesi'nin kararı kalkmazsa yine de kurultay toplanabilir mi? Bu konuda net bir şey söyleyebilen yok. Çağrı heyeti dahil olmak üzere çağrı heyetiyle yaptığımız görüşmelerde söyledikleri şu. Çünkü onlar da eski Milliyetçi Hareket Partili ve muhalif isimler ve hafta sonunda da o kurultayın toplanmasını isteyen isimler. Söyledikleri şu. Biz hukuki mücadelemizi Cuma günü mesai bitimine kadar devam ettireceğiz. Eğer burada bir sonuç alamazsa bile ülkücüler hafta sonunda Ankara'da olacaklar. Şimdi ülkücüler hafta sonunda Ankara'da olacaklar cümlesinden ne çıkartabiliriz? Çünkü net bir şey yok orada olan kurultay toplanacak, toplanmayacak mı? Valilik muhtemelen toplanmaması için bir kolluk kuvvetleri vasıtasıyla önlem alacak. Ülkücüler de Ankara'da olacaksa polis ve ülkücüler veya işte muhalif MHP'liler karşı karşıya mı gelecek? Bütün bu sorular ortada. Ama anlayabildiğimiz şu, Gemerek kararını kaldırmak için sonuna kadar uğraşacak MHP'li muhalifler Yargıtay'dan Cuma gününe kadar bir sonuç çıkmasını onlar da beklemiyorlar ve onu kaldırabilirlerse kurultayı yapacaklar. Kaldıramazlarsa Ankara'ya gelip protesto gösterisinde bulunacaklar Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne yönelik. Yani bir kaotik ortam hala devam ediyor ve o kaotik ortamın ortadan kalkması için de sanıyorum mahkemelerin net kararlarını vermesi beklenecek.
Peki Gemerek Mahkemesi Ankara Mahkemesi'nden daha bir üst mahkeme mi ki Ankara'nın aldığı, Ankara'daki Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararı bozarak ya da onun üzerinde bir karar alarak olağanüstü kurultay toplanmasını engelliyor?
Şöyle bir benzetme yapılıyor. Bir kaymakamlığın aldığı kararı muhtarın bozması gibi bir şey diye değerlendiriliyor. Yani kaymakamlık nerede, muhtarlık nerede? Elbette değil. Asliye Mahkemesi daha 10 mil yukarısında ve onun aldığı kararı durdurmaması gerekiyor ama sonuçta alınmış bir karar mahkeme tarafından ve kağıda dökülmüş, Ankara'ya bildirilmiş. Bu çerçevede baktığınızda ya o kararın ortadan kaldırılması gerekiyor ya da ona ilişkin itirazların değerlendirilmesi gerekiyor. Ortada olduğu için o karar, yazıldığı için, alınmış olduğu için muhalifler de dikkate almak durumunda kalıyorlar. Valiliğe yazı yazıldığı için de kongre tehlikeye giriyor. Polis tarafından yaptırılmaması söz konusu, ortada alınmaması söz konusu MHP'li muhalifleri.
Peki alınan ilk kararı uygulaması gerekmiyor mu? Eğer daha yüksek mahkeme ise yasal olarak bunun uygulanması gerekmiyor mu Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre?
O konuda tartışma devam ediyor ama muhalifler şöyle bir değerlendirme yapıyorlar. Şu aralar Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi ile yani Devlet Bahçeli yönetimi ile hükümetin arasında sıcak mesajlar gidip geldiği için hükümetin de Bahçeli'nin kalması yönünde tercih kullanacağından o kurultayın yapılmaması için kolluk kuvvetleriyle önlem alınabileceği ihtimali hep böyle içeride duruyor ve eğer böyle bir önlem alınırsa ona ilişkin bir mahkeme kararını gerekçe olarak göstereceklerdir. O nedenle o kararı ortadan kaldırmak için çaba sarf ediyorlar. Eğer kalkmazsa o kurultayın yapılmama ihtimalinin çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. Yani hükümetin tercihinin de kurultayın yapılmamasından yönü olduğunun farkındalar muhalifler.
Kısaca bir de Panama belgeleriyle ilgili ismi açıklanan şirketlerin, Türkiye'de ismi açıklanan, adı açıklanan şirketlerin, kişilerin sayısının oldukça yüksek olduğu görülüyor. Özellikle ikinci bölüm Panama belgelerinde, geçtiğimiz günlerde açıklanan ikinci bölüm belgelerde birçok Türk'ün adı geçiyor, şirketin adı geçiyor. Peki Türkiye'de bu isimlerle ilgili olarak bir tepki var mı? Olumlu ya da olumsuz muhalefetten, iktidardan ya da işte bu iş sahiplerinden, bu ismi geçen kişilerden en azından herhangi bir demeç geliyor mu? Herhangi bir ses getiriyor mu bu Panama belgeleri Türkiye'de?
Çok kısaca söyleyeyim, yokmuş gibi yapıyoruz Türkiye'de. Panama'da böyle bir şey yok, böyle belgeler yayınlanmadı, Türkiye'den isimler geçmiyor gibi yapıyoruz. Çok değişik yelpazede iş adamlarının bu belgelerde ismi geçiyor ve Türkiye'de yazılan birkaç makale var bunlarla ilgili. Türkiye'de yabancı bir ülkede şirket kurmak, orada para bulundurmak yasak değil, bu çerçevede tartışılmıyor gibi bir değerlendirme yapılıyor. Siyasetçiler bu işin içinde görünmüyorlar. Siyasete AK Parti'ye yakın bir takım iş adamları, onlardan uzak iş adamları, TÜSİAD'ın üyeleri, önemli iş adamlarının hepsinin isimleri geçiyor hatta bir iki gazetecinde. Ama üzerinde hiç konuşulmuyor. Gerçekten belki tam tabir bu olabilir. Yokmuş gibi yapıyoruz Panama belgelerini Türkiye'de.
Sayın Orhan, önümüzdeki haftada yine birlikte
görüşmek
olacağız.
Hoşçakalın.
Kalın sağlıcakla.
Görüşmek üzere.